Ayrım 4, sayfa 55. Ella, Boston, 18 Mayıs 2008. Büyük kızı ve kocasıyla yaşadığı tartışmadan sonra evde öyle gergin bir ortam vardı ki bir müddet aşk şeriatını okumaya fırsat bulamadı Ella. Sanki tam ortalarında nicedir fokur fokur kaynayan bir kazan vardı da aniden kapağı kalkmış, içindeki tüm buhar ve basınç dışarı taşmıştı. Eski sürtüşmelere yeni küskünlükler eklenmişti. Maalesef o meşhum kapağı kaldıran Ella'dan başkası değildi. Üstelik bunu Scott'a telefon açıp kızıyla evlenme kararını gözden geçirmesini söyleyerek yapmıştı. Çok sonra bu telefon görüşmesinde söylediği şeylerden ötürü derin pişmanlık duyacaktı. Ama henüz değil. Mayıs'ın 18'i itibariyle o kadar emindi ki kendinden, sırtını yıkılmaz dağlara yaslamış gibi tepeden konuşarak bir başkasının hayatına müdahale etmekte en ufak bir beis görmüyordu. ''Merhaba Scott, benim Ella, Janet'in annesi.'' dedi telefonda. Gamsız, girişken, alabildiğine rahat bir sesle. Kızının erkek arkadaşını aramak onun için vakayı adiyedenmiş gibi, ''Müsaitsen biraz konuşabilir miyiz?'' ''Mrs. Rubinstein, bu ne sürpriz, tabii buyurun.'' dedi Scott, dili tutulmuş gibi kekeleyerek. Tüm şaşkınlığına rağmen nezaketi elden bırakmamaya gayret ederek. İşte o zaman Ella benzer bir nezaketle Scott'a kendisiyle bir alıp veremediği olmadığını, dolayısıyla şimdi duyacaklarını yanlış anlamaması gerektiğini, ancak kızıyla evlenemeyecek kadar genç, üstelik henüz işsiz ve deneyimsiz olduğunu söyledi. Belki şimdi bu telefon görüşmesi kalbini kıracak, üzecekti. Ama çok yakında Ella'nın ne demek istediğini anlayıp ona hak verecek, hatta vaktinde böyle bir ihtarda bulunduğu için ileride teşekkür bile edecekti. Mevzuyu sessizce kapatmasında, ayrıca bu telefon görüşmesinden, Janet'e bahsetmemesinde sonsuz fayda vardı. Bir bir bunları söyledi Ella. Öyle katı, kesif bir sessizlik oldu ki telefonda. Scott nihayet konuşacak gücü kendinde bulunca, ''Mr. Rubinstein, sanırım siz bizi anlamadınız.'' dedi. ''Janet'le ben birbirimize aşığız.'' Hoppala, buyurun işte, gene aynı klişe laflar. İnsanlar nasıl bu kadar saf ve bön olabiliyorlardı? Hayret etti Ella. Sanki iki gönül bir olunca samanlık seyran olacak. Aşk dediğin mübarek, sihirli bir değnek de tek dokunuşuyla her şey âlâ olacak. Ancak Ella aklından geçenleri değil, şunları söyledi. Evladım, ne hissettiğinizi anlıyorum ama daha çok gençsiniz. Kim bilir bir bakmışsın, yarın bir başkasına aşık olmuşsun. Mr. Rubinstein, ne olur kabalık addetmeyin ama böyle bir ihtimal varsa şayet herkes için, hatta sizin için bile geçerli değil mi? Kim bilir bir bakmışsınız, yarın siz de bir başkasına aşık olmuşsunuz. Sinirli bir şekilde güldü Ella. Ben evli barklı bir kadınım. Bir ömür boyu sürecek bir seçim yaptım. Kocam da öyle. Sana anlatmaya çalıştığım şey tam da bu işte. Scott, evlilik hafife alınacak bir karar değil. Büyük bir ciddiyetle, dikkatle düşünmeli. Yani şimdi siz bana, faraza bir gün başka birine aşık olabilirim diye bugün deli gibi sevdiğim insanı terk etmemi mi salık veriyorsunuz diye sordu Scott. Konuşmanın bundan sonrası yokuş aşağı tepe taklak yuvarlanmaktan farksızdı. Karşılıklı beklentiler, sitemler, hayal kırıklıkları, laf dokundurmalar hepsi birbirine karıştı. Sonunda telefonu kapattıklarında Ella'nın elleri sinirden titriyordu. Hemen mutfağa seyirtti ve ne zaman içi daralsa yaptığı şeyi yapmaya koyuldu. Yemek pişirmek. Yarım saat sonra kocasından bir telefon geldi. Kulaklarıma inanamıyorum Ella. Kızınla evlenmesin diye Scott'ı aramışsın. Olacak iş mi bu? Lütfen böyle bir saçmalık yapmadığını söyle. Ella'nın bir an nefesi kesildi. Vay be, haberler amma tez yayılıyormuş. Peki, doğru, aradım ama izin ver de durumu anlatayım. Ama David'in bir şeye müsaade edecek hali yoktu. Dayanamadı. Tekrar lafa girdi. İzah edecek ne var? Nasıl yaparsın böyle bir şeyi? Scott Janet'e anlatmış. Kızın yıkılmış halde. Birkaç gün Laura'da kalacakmış. Seni görmek istemiyor. Bir süre duralasa da lafın sonunu getirdi David. Bana sorarsan haksız da değil böyle hissetmekte. Herkesin hayatına niye bu kadar çok karışıyorsun? O gece eve gelmeyen tek kişi Janet değildi. David Ella'ya cepten mesaj yollayıp acil bir durum çıktığını, eve gelemeyeceğini iletmişti. Bu acil durumun ne olduğuna dair hiçbir açıklama yoktu. Daha önce hiç böyle bir şey yapmamıştı halbuki. Evliliklerinin ruhuna aykırıydı davranışı. Çiçekten çiçeğe konuyordu orası aşikar. Başka kadınlarla yatıp kalkıyordu muhtemelen. Hatta avuç avuç para da harcıyordu onlara. Öyle ya da böyle tüm bunları kanıksamıştı artık Ella. Ama bugüne değin kocası her akşam vaktinde evine gelmiş, yemek masasında yerini almayı bilmişti. Araları ne kadar açık olursa olsun Ella onun için yemek pişirmekten, David de tabağına konanları tebessümle, minnetle yemekten geri durmamıştı. Ve her yemekten sonra David gönülden bir eline sağlık derdi muhakkak. Ella ne zaman bu iki kelimeyi duysa kocasının kendinden örtülü bir biçimde özür dilediğini varsayardı. Ve affederdi onu, hep affetmişti. Şimdi ise kocası ilk kez böylesine aymaz davranıyordu. Ella bu durumdan ötürü kendini suçladı. Ama zaten bir teviye suçluluk duymak, başkalarının hatalarını sırtlanıp taşımak, Ella Rubinstein'in kişiliğinin ayrılmaz parçasıydı. İkizlerle masaya oturduğunda Ella'nın suçluluk duygusu yerini melankoliye bırakmıştı. Ne Avi'nin pizza sipariş etmek için tepinmesine dikkate aldı, ne Orly'nin hiçbir şey yemek istememesini. Her ikisini de tıka basa bezelyelerle, haşlanmış sebzelerle besledi. İlk bakışta evlatlarıyla son derece alakadar, ipleri sıkı sıkı elinde tutan o her zamanki anneydi hala. Oysa gün be gün büyüyen bir boşluk taşıyordu içinde. Keyifsizdi, nicedir tadı yoktu. Boşluğa gebeydi sanki. Her geçen dakika, her yeni saat biraz daha büyüyordu içindeki boşluk. Bir gün doğuracaktı muhakkak, yüzleşmek zorunda kalacaktı duygularıyla. İşte o an ne yapacağını bilmiyordu. Yemekten sonra çocuklar odalarına gidince masada tek başına kaldı. Etrafını saran durgunluk ağır geldi bir an. Evhamlarının altında ezildi yüreği. Saatlerce emek harcadığı, alın teri döktüğü yemekler gözüne hem sıkıcı hem yavan göründü birden. Farkında bile olmadan kendini acımaya başladı. 40 yaşına basmak üzereydi. Tas tamam 40 sene geçirmişti bu dünyada. Hayatını boşa harcamış olmaktan korktu. Verecek sonsuz sevgisi olduğu halde ondan sevgi talep eden kimse yoktu. Aşk şeriatına gitti aklı. Şems-i Tebrizi karakteri ilgisini çekmişti. Keşke etrafımda öyle biri olsaydı diye mırıldandı kendi kendine. Şakayla karışık. Hayatıma renk gelirdi, orası kesin. Aklına nedense deri pantolonlu, motosikletçi ceketli, uzun boylu, kara saçlı, kara bakışlı, gizemli bir adam geldi. Bir de bu adamın omuzlarına gelen saçları olsa, gidonundan rengarenk şeritler sarkan parlak kırmızı bir Harley Davidson kullansa, değme gitsin. Hayalindeki görüntüye gülümsemeden edemedi. Issız bir otobanda son sürat giden yakışıklı, seksi, gizemli bir sufi motosikletçi. Şimdi yola çıkıp otostop yapsa, böyle bir adam da onu terkisine atsa, ne müthiş bir şey olurdu ama. Tebrizli Şems bir de benim el falıma baksaydı, geçmişimde ne görürdü acaba diye düşündü. Acaba açıklayabilir miydi? Neden böyle hiç olmadık anlarda zihninin ve benliğinin kapkara endişe bulutlarının etkisi altında kaldığını? Bu kadar geniş bir ailesi varken nasıl olup da kendini böyle yalnız ve kimsesiz hissettiğini söyleyebilir miydi? Merak etti Ella. Kendi etrafında da bir hale var mıydı acaba? Varsa hangi renklerden oluşuyordu? Parlak mıydı renkleri, yoksa solgun mu? Gerçi son zamanlarda hayatında parlak olan ne vardı ki? Hiç olmuş muydu peki? İşte o an, oracıkta, fırından yayılan ölgün ışıkların aydınlığında, mutfak masasında yalnız başına oturan üç çocuk annesi Ella Rubinstein bir şeyin farkına vardı. Her ne kadar ayak direyip inkar etse de, her ne kadar aleyhinde ileri geri laflar etse de, ta derinlerde bir yerde, nicedir aşka muhtaç, aşka hasretti. Şems, Semerkant yakınlarında bir kervansaray, Mart 1242. Bir düzine yolcu vardı kervansarayın ikinci katındaki odada. Hepsi de yorgun, hepsi de yalnızlığın yükünü değirmen taşı gibi boynunda taşıyan ve rüyalarına sığınan tüm bu insanların ortasında toz, ter ve küf kokan boş bir döşek buldum. Oraya sırt üstü uzanıp gün boyu olanları bir bir düşündüm, tarttım. Acaba şahitlik etmeme karşın, aceleden yahut gafletimden dolayı kıymetini bilemediğim, idrak etmekte geciktiğim ilahi bir işarete denk gelmiş miydim? Günümü baştan sona bu nazarla gözden geçirdim. Uzun uzun Hakk'a şükrettim. Çocukluğumdan beri öteki aleme ziyaretlerde bulunur, keşifler yapar, gaipten sesler işitirim. Rab ile konuşurum. O da bana karşılık verir, anlatır, açıklar. Gün olur bir fısıltı kadar hafifler, arşın yedinci katına süzülürüm. Sonra ağırlaşarak arzın en derin çukurlarına iner, meşelerin, kestane ağaçlarının, kayınların altına gömülü kayaların sırlandığı toprağa sızarım. Kah orada, kah buradayım. Ara ara iştahım toptan kesilir. Günlerce bir lokma yiyemem, konuşmayı unuturum. Kelimeler silinir zihnimden. Sonra göç eden kuşlar gibi bir anda geri dönerler. Bunların hiçbiri korkutmaz beni. Ne var ki insanlara tuhaf geldiğini bilirim. Zamanla öğrendim ki vecd hallerinden başkalarına pek bahsetmemeli. İnsanoğlu nedense anlayamadığını kötülemeye meyilli. Kaç kez bizzat tecrübe ettim bu şaşmaz kaideyi. Öteki aleme gidip gelmemi yadırgayan, keşiflerimden ürken ve bana bu konuda peşin hükümle yaklaşan ilk kişi öz babamdı. Takriben 10 yaşındaydım. O zamanlar koruyucu meleğimi hemen her gün görmeye başlamıştım. Herkesin benim gördüklerimi gördüğünü düşünecek kadar da saftım. Babamsa kendisi gibi marangoz olmamı isterdi. Bir gün bana sedir ağacından sandık yapmayı öğretirken dilimi tutamayıp ona koruyucu meleğimden bahsettim. ''Bana bak, hayal gücün fazla çalışıyor senin.'' dedi babam. ''Bu saçmalıklardan kimseye söz etmezsen iyi olur. El alemin canını sıkma yine.'' Birkaç gün evvel birkaç komşu gelip beni anama babama şikayet etmişti. Tuhaf davranışlarımla çocuklarını korkutuyormuşum. ''Bak evlat, armut dibine düşer. Her çocuk ebeveynine şeker, anladın mı?'' ''Sen de öylesin.'' dedi babam. ''Bizler gibi sıradan bir insan olduğunu neden bir türlü kabullenmezsin?'' İşte o an annemi ve babamı sevmeme, hatta sevgilerine aç ve muhtaç olduğumu sanmama karşın, ikisinin de benim için birer yabancı olduklarını anladım. ''Babacım bilesin, bu oğlun kardeşlerinden farklı bir yumurtadan çıktı. Dilersen beni tavuklar tarafından büyütülen bir ördek yavrusu say. Emin ol şu ömrümü kümeste geçirmeyeceğim. Sizin içine girmeye korktuğunuz suda ben can buluyorum. Zira sizin aksinize ben yüzebiliyorum. Benim meskenim ummanlar. Benimleyseniz siz de ummana dalın. Yok değilseniz karışmayın ve kümesinizde kalın.'' Babamın gözleri önce fal taşı gibi büyüdü. Sonra ufaldı, donuklaştı. "Öz babanla bugün böyle konuşuyorsan," dedi keskin bir sesle, "kim bilir büyüyünce düşmanlarınla nasıl konuşacaksın?" Anne babamın beklentilerinin aksine büyülüp serpildikçe kaybolmadı keşiflerim. Tam tersine daha yoğun, daha cezbeli oldular. Büyüklerim sinirlendi, bilirdim. Onları üzdüğüm için kendimi suçlu hissederdim. Ama öteki aleme yaptığım keşifleri nasıl durduracağımı bilmiyordum. Hoş işin aslı, bilseydim bile durdurmak istemezdim ki. Çok geçmedi evden ayrıldım, bir daha geri dönmedim. Hazreti Lut'un karısı tuzdan bir heykel kesilmişti, durup terk ettiği şehre bakınca. Bense bir kez olsun dönüp bakmadım Tebriz'e. O gün bugündür doğduğum yerin ismi kekremsi bir kelimedir yüreğimde. Öyle narin, öyle hassas ki telaffuz eder etmez çiğ tanesi gibi erir dilimde. Ne zaman ansam Tebriz'i, üç keskin raihi sarar sarmalar beni. Talaş, haşhaşlı yassı ekmek ve yeni yağmış, henüz yumuşacık kar kokusu. O zamandan beri gezgin abdalım. Yeryüzünde ebedi sürgündeyim. Yastık ettiğim taşa ikinci kez baş koymadım. Aynı kaptan üst üste iki kez yemek yemedim. Abamın altından her gün farklı manzaralar seyreyledim. Aç kaldığımda rüya tabir ederek 3-5 kuruş kazanır, kazandığımı muhtaç olanlara dağıtır, bu şekilde doğudan batıya, kuzeyden güneye, 7 iklimi gezer, dağda bayırda hakkı ararım, hak için. Yaşanmaya değer bir yaşamın peşindeyim ve bir de bilmeye değer bilginin. Köksüzüm, yurtsuzum. Kendimi onda yok ettiğimden beri, ölmeden evvel öleli, başlangıçsız ve sonsuzum. Ne pejmürdeyim ne gariban, ne kimselere muhtacım ne kimseye buyuran. Ancak rüzgarda kuru bir yaprak sanmayın beni. Ağzı var dili yok dervişlerden değilim. Ben bizzat dilediği istikamete efil efil esen kara yelim. Seyahatlerimde envai çeşit sarp yollardan geçtim. Cümle alemin bildiği ticari güzergahlardan da gittim. İncin top oynamaz adı sana unutulmuş patikalardan da. Karadeniz sahillerinden Acem diyarlarına, Arabistan'ın çöl tepelerinden balta girmemiş ormanlara, çayırlardan bozkırlara vardım. Bin bir kervansaraya, bin bir hana kondum. Kütüphanelerde alimlere danıştım, ariflere sordum, meczuplarla konuştum. Veremedikleri cevapları suskunluklarında buldum. Mabetleri, türbeleri, mezarlıkları, viraneleri gezdim. Mağaralarda çileye kapanmış münzevilerle tefekküre daldım. Dervişlerle, şeyhlerle zikir çektim. Dolunayın altında şamanlarla dans ettim. Meddahlardan hikayeler dinledim. Her inançtan, her meşrepten insan tanıdım. Kimseyi kimseye üstün tutmadım. Yaratılanı sevdim, yaradandan ötürü. Sefalet çekenleri de gördüm, sefahat sürenleri de. Kerameti de bilirim, mucizeleri de. Fukaralıktan yıkılan köyler, kavrulup kararmış tarlalar, kan akan ırmaklar, 7 yaşından büyük tek bir erkek kalmayacak şekilde talana ve yıkıma uğramış kasabalar gördüm. Beşerin ettiklerinin en yücesine de, en fenasına da tanıklık ettim. Nicedir hiçbir şey şaşırtmaz oldu beni. İşittim ve itaat ettim. Her badireden ve tecrübeden sonra hiçbir kitapta yazılı olmayan, sadece can defterime nakşedilmiş kurallara bir yenisini daha ekledim. Bunlara bir ad verdim. Gönlü geniş ve ruhu gezgin sufi meşreplilerin 40 kuralı. Bu kurallar benim için tabiat kanunları kadar evrensel, onlar kadar temeldir. Bu kuralların 40'ını birden tamamı erdirmek uzun senelerimi aldı. Nicelerini silip silip yeniden yazdım. Şimdi artık ekleyecek ne bir virgül kaldı, ne nokta, ne bir harf, ne yeni bir kelime. Artık 40 kural da bittiğine göre ömrü hayatımın son faslındayım. Nicedir gördüğüm kehanetlerin istikameti bu yönde. Canımı sıkan ölüm değil, zira bir son addetmiyorum ölümü. Hem inanıyorum ki herkesin ölümü kendi rengindedir. Beni esas düşündüren mirassız ölmek. Sineme sığmıyor artık bunca kelime. Anlatılmayı bekler durur içimde nice mesel, nice hikaye. Bütün ilmimi, bildiğim, öğrendiğim her şeyi bir inci tanesi gibi avucumda tutup tek bir kişiye vermek arzusundayım. Ne bir mürşit ne de mürit bulmak peşindeyim. Aradığım insan ruhumun aynası, canımın dengi, gamdaşım, ruhdaşım. İkinci kural. Hak yolunda ilerlemek yürek işidir, akıl işi değil. Kılavuzun daima yüreğin olsun, omzun üstündeki kafan değil. Nefsini bilenlerden ol, silenlerden değil. Ya Rab diye fısıldadım rutubetli karanlık odada. Ömrüm şu alemi gezmekle, senin ayak izlerini takip etmekle geçti. Karşılaştığım her insana senin yeryüzünde halifen olmaya layık açık bir kitap, konuşan Kur'an belledim. Fil dişi kulelerde alimler, medreselerde şeyhler, makamında şıhlar, tahtında sultanlarla değil, aforoz edilmişlerle, kalbi incinmişlerle, kenara itilmişlerle yarenlik ettim. Hamdolsun sana ki adım adım şeytanımı Müslüman ettim. Şimdi ise kabardım taştım, az kaldı çağlayacağım. İnayetinle nasip ettiğin ilmi doğru kimseye teslim etmek isterim. Müsaade et, onu bulayım. Sonra hakkımda hangi hükmü verirsen ver, bil ki ol hükme razıyım. Çünkü ben her şeyiyle ve her haliyle senden razıyım. O anda odanın içine ılık bir su gibi solgun bir ışık doldu. Öyle ki döşeklerde yatan yolcuların yüzlerinin maviye çaldığına kendi gözlerimle şahit oldum. Artık oda terri taze kokuyordu, hayat doluydu. Sanki tüm pencereler sonuna kadar açılmış, aniden içeri dolan rüzgar, uzaklardaki bahçelerden leylakların, yaseminlerin, erguvanların kokusunu getiriyordu. Bir ilahi terennüm edercesine bir name çalındı kulağıma. Baldan tatlı, tüyden hafif. Tebrizli Şems, müjde. Duaların kabul olundu. Hazırlan, Bağdat'a gideceksin, dedi bir ses. Tanıdım onu. Çocukluğumun koruyucu meleğiydi. Bağdat'ta ne bekler ki beni diye sordum. Ruhuna eş biri için dua ettin ya, sana bir yoldaş verilecek. Bağdat'a gittiğinde seni doğru istikamete yönlendirecek kişiyi bulacaksın. Onun yanında soluklanıp tekrar yola koyulacağın anı bekleyeceksin, sabredeceksin. Gözlerime minnet yaşları doldu. Artık öteki aleme çekildiğim zaman gördüğüm o adamın ruhtaşımdan başkası olmadığını biliyordum. Er ya da geç buluşmak vardı kaderimizde. Onu bulduğumda o derin, ela gözlerin neden öylesine mahzun baktığını öğrenecektim. Ve tabii bir de hazan mevsiminde bir gece yarısı nasıl öldürüleceğimi. Ella, Boston, 19 Mayıs 2008. Bir gün sonra öğle sularında Ella kaldığı yeri işaretleyip aşk şeriatını kenara koydu. Okuduğu romanı sevmiş, hikayeden hayli hoşlanmış ama doğrusu bilhassa yazarını merak etmişti. İnternete bağlandı, Google'da arama motoruna A.Z. Zahara yazdı. Her ne kadar merak içinde olsa da yazar hakkında pek bir şey bulmayı ummuyordu. Belki de en iyisi telefon açıp Michelle'e sormaktı. Ancak hiç beklemediği bir şekilde Zahara'nın kişisel web sitesi çıktı karşısına. Turkuaz ve eflatun tonlarla örülüydü tüm sayfa. Tepede ağır ağır dönen, döndükçe beyaz etekleri daireler çizen bir figür vardı. Daha önce hiç semazen görmemiş olan Ella, resme uzun uzun baktı. Blogun adı Can Yumurtası'ydı ve aynı isimde bir şiir vardı. Bir garip kuş misali, can yumurtası. Kabuğunda uçamazsın, korkmadan kır yumurtanı, selamete uçacaksın. İnternet sayfası dünyanın dört bir yanındaki şehirlerin, bölgelerin kartpostallarıyla doluydu. Her bir kartpostalın altında o yerle ilgili yorumlar vardı. Ella yorumları okurken üç nokta dikkatini çekti. Birincisi A.Z. Zahara adındaki A, Aziz demekti. İkincisi Aziz, mesleği fotoğrafçılık olan bir sufiydi. Üçüncüsü de şu anda Guatemala'da bir yerlerde seyahat etmekteydi. En son bir gün evvel oradan bir resim ve yazı koymuştu web sitesine. Sayfadaki bir köprüyü tıklayınca Aziz'in çektiği fotoğraflara ulaştı. Bu fotoğrafların çoğu her renkten, yaştan, kültürden ve kesimden insan portreleriydi. Derin farklılıklarına karşın her noktada birbirine benziyordu tüm bu insanlar. Her portrede illaki eksik olan bir yan vardı. Bazılarının eksiği basit bir şeydi. Bir küpe, bir ayakkabı topuğu ya da bir düğme. Diğerlerininki ise daha vahimdi. Kiminin parmağı yoktu, kiminin bacağı ya da kolu. Şöyle ya da böyle noksan bir şeyler dikkat çekiyordu her birinde. Ella merak etti. Ne demeye bu insanların fotoğraflarını çekiyordu Aziz? Aradığı cevabı fotoğrafların altındaki yazıda buldu. Kim olursak olalım, dünyanın hangi yerinde yaşarsak yaşayalım, ta derinlerde bir yerde hepimiz bir eksiklik duygusu taşımaktayız. Sanki temel bir şeyimizi kaybetmişiz de geri alamamaktan korkuyoruz. Neyin eksik olduğunu bilenimiz ise hakikaten çok az. Ella web sayfasını aşağıdan yukarıya, yukarıdan aşağıya defalarca taradı. Her bir kartpostalın üstüne tıklayarak Aziz'in yorumlarını okudu. Sayfa sonunda bir e-posta adresi buldu. azizzahara@gmail.com. Bu adresi bir kenara not etti. Altında bir şiir yer almaktaydı. Ey kendisinde kaybolmuş kişi! Bilmezsin, bedenin sana mezar olmuş. Nefsini tanımadıkça nefsin seni gömer olmuş. Bu şiiri okurken bir an içinde olsa tuhaf mu tuhaf bir hisse kapıldı Ella. Sanki Aziz Z. Zahara'nın kişisel blogundaki her şey, yani tüm bu fotoğraflar, yorumlar, alıntılar, şiirler, kısacası tek tek her ayrıntı sırf kendisi için hazırlanmıştı. Okuduğu ve gördüğü her şeyi üstüne alındı. İnsanı irkilten, belki kısmen kibire kadar götüren bir fikirdi bu ama böyle hissetmeye engel olamadı. Akşama doğru pencerenin kenarında yorgun, durgun oturdu. Batan güneş sırtına vururken fırında pişen çikolatalı kekin kokusu yayılmıştı ortaya. Aşk şeriatı önünde açık duruyor, okunmayı bekliyordu ama zihni o kadar karışıktı ki romana geri dönmekte zorlandı. Ne kadar çok şey verdi aklında. Sürekli bir sonraki günü, haftayı, seneyi düşünüp planlar, programlar yapmaktan, renkli yapışkan kağıtlara notlar yazıp oraya buraya asmaktan, bir türlü içinde bulunduğu ana veremiyordu kendini. Belki ben de kendi kurallar bütünümü oluşturup kağıda dökmeliyim diye mırıldandı. Hep aynı yere kök salmış, hayatından bıkmış evli barklı kadınların 40 kuralı. Birinci kural, dedi kısık bir sesle. Sen sen ol, aşkı arama. Aşktan daha mühim şeyler var hayatta. Ne var ki Latife diye söylediği sözler yüzünü güldürmek bir yana iyiden iyiye keyfinin kaçmasına sebep oldu. Telefonu aldı elini. Kısa bir tereddütten sonra nihayet sabahtan beri kafasını kurcalayan görüşmeyi yapmaya karar verdi. Büyük kızına telefon açtı. Telesekreter çıktı karşısına. Janet canım, benim annen. Scott'ı aramakla hata ettim biliyorum. Ama inan bana niyetim kötü değildi. Ben sadece... Kelimeler dizildi boğazına. Keşke ne diyeceğini önceden tasarlamış olsaydı. Telesekreter kaydının döndükçe çıkardığı hışırtıyı duyabiliyordu. Ya da öyle sandı. Geçen her saniye zamanın azaldığını düşünerek biraz daha gerildi. Tabii bu sadece benim kişisel görüşüm. Yazdıklarımın editörlerin görüşlerini yansıtmadığını baştan belirtmeliyim. Benim sizin romanınızı sevip sevmememin yayınlanması kararında etkisi fazla olmayacaktır. Belli ki aşkın hayatın özü olduğuna inanıyorsunuz. Sizin için başkaca önemli bir şey yok gibi. Ben aynı fikirde değilim ama faydasız tartışmalara girmek değil niyetim. Size yazma gereği duydum çünkü romanınızla yolumun kesişmesi tuhaf bir zamana rastladı. Şu sıralarda büyük kızımı genç yaşta evlenme fikrinden caydırmaya uğraşıyorum. Önceki gün erkek arkadaşına telefon açıp evlilikten vazgeçmeleri gerektiğini söyledim. Şimdi kızım benden nefret ediyor, küstü, konuşmuyor. Muhtemelen siz kızımla benden daha iyi geçinirdiniz. Zira aşka bakışınız aynı gibi. Şahsi sorunlarımı böyle pat diye anlattığım için kusuruma bakmayın. Niyetim bu değildi. Kişisel bloğunuzda, parantez içinde e-posta adresinizi oradan aldım. Yazdığına göre Guatemala'daymışsınız. Dünyayı gezmek heyecan verici olmalı. Bir gün Boston'a uğrayacak olursanız bizzat tanışmak, bir fincan kahve içip sohbet etmek isterim. En iyi dileklerimle, Ella. Kelimelere ihtiyacı vardı. Sadece kocasıyla değil, tüm ailesiyle iletişiminin zayıfladığı şu dönemde Ella kelimelere hasretti. Madem etrafında konuşacak, derin sohbetler edecek kimsesi yoktu, e-posta yoluyla yazışacak birini bulmak hiç yoktan iyiydi. Sözün azaldığı yerde yazı kâfiydi. Ella'nın Aziz'e yazdığı bu ilk mektup, öylesine yapılmış bir kahve davetinden ziyade sessiz bir çığlık, bir imdat çağrısıydı aslında. Gerçi süklüm püklüm mutfağında oturup hiç tanımadığı, hatta ne bugün ne de yarın tanışacağını sandığı, adı sanı duyulmamış bir yazara mesaj yollarken, böyle mühim bir çağrıda bulunduğunun farkında bile değildi. Ne yaptığının farkında olsa, hiç buna cesaret edebilir miydi? Efendi, Bağdat, Nisan 1242. Bağdat'taki mütevazi zaviyemize Şems-i Tebrizi'nin adım attığı günü hiç unutmayacağım. O öğleden sonra itibarlı misafirleri ağırlıyorduk. Başkadı avanesiyle fakirhanemize uğramışlardı. Zannımca bu ani ziyaret sırf nezaket icabı değildi. Tasavvuf ehlini sevmediği herkesin malumu olan kadı, bölgedeki tüm sufiler gibi bizleri de yakından denetlemek istiyordu. Gözünün üstümüzde olduğunu bildirmeye gelmiş olacaktı. Hırslı bir adamdı kadıların kadısı. Yüzü basıktı, göbeği geniş ve sarkık. Budur parmaklarının her birinde pahada ağır bir yüzük taşırdı. Bu kadar çok yemese sağlığı için daha iyi olacaktı ama sanırım kimsenin, hatta hekimlerinin bile ona bunu söylemeye cesareti yoktu. Nesebi ezelden din alimi olduğundan, bir de meşhur ve nüfuzlu bir aileden geldiğinden bölgenin en sözü geçer kişilerinden biriydi. Ağzından çıkacak tek bir kelimeyle insanlar dar ağacını boylayabilirdi. Gene tek kelimesiyle en ağır mahkumları azat ettirebilir, zifiri zindanlardan çekip kurtarabilirdi. Ne vakit görsem kürklü kaftanlar, pahalı esvaplar kuşanan kadı, itibarından zerrece şüphesi olmayanların azametiyle taşırdı bedenini. Nefsinin ne kadar şişkin olduğunu bilmekle beraber, zaviyenin ve dervişlerimin selameti için bu adamla takışmamaya gayret ediyordum. ''Dünyanın en şahane şehrinde yaşıyoruz.'' dedi kadı, ağzına bir incir atarken. ''Bugün Bağdat, Moğol ordularından kaçan mültecilerle dolup taşmış durumda. Biçarelere sığınacak liman olduk. Daha da oluruz elbet. Zira burası dünyanın merkezidir. Sen ne dersin bu hususta baba zaman?'' ''Şehrimiz kıymetli bir mücevher, ona şüphe yok.'' dedim temkinli bir şekilde. ''Ama unutmayalım ki şehirler insanlara benzer. Doğar, büyür, evvela çocuk, sonra yetişkin olur, sonra yaşlanır, en nihayetinde de ölürler. Şimdilerde Bağdat gençliğini doldurdu. Halife Harun Reşit zamanındaki kadar müreffeh değiliz. Gerçi hala çok şükür ticaretin, zanaatın, şiirin merkeziyiz. Ama 1000 sene sonra bu şehir neye benzeyecek kim bilebilir? O zaman her şey bambaşka olabilir.'' ''Bu ne bedbinlik?'' diye söylendi kadıların kadısı. Kaseye uzanıp bir incir daha aldı. ''Abbasi hükümdarlığı daim olacak. Bu coğrafyadaki nüfuzumuz ve refahımız artacak. Tabii şayet aramızdaki bazı nankörler istikrarımızı bozmazlarsa. Kendine Müslüman diyen ama tefsirleri kafirlerden bile tehlikeli kimseler var aramızda.'' Susmayı tercih ettim. Başkadının İslam'a batıni tefsirle yaklaşan mutasavvıflara baş belası gözüyle baktığı sır değildi. Bizi şeriata yeterince riayet etmemekle, bilhassa yüksek mercilere yani kendisi gibi kişilere hürmetkar olmamakla suçlardı. Ona kalsa tüm sufileri çoktan Bağdat'tan atmıştı. ''Sakın yanlış anlama, sizin zaviyenizde bir alıp veremediğim yok baba zaman. Ama sence de şu sufi taifesi kamu nizamından çıkmıyor mu?'' dedi kadı sakalını kaşıyarak. Ne diyeceğimi bilemedim. Neyse ki tam o sırada kapıda bir tıkırtı oldu. Kızıl saçlı çömez destur isteyip odaya girdi. Dost doğru bana doğru yürüdü. Kulağıma fısıldayarak beklenmedik bir misafirimiz olduğunu haber verdi. Bahçede bekleyen bir abdal varmış. İlla ki benimle görüşmek ister, başkasıyla konuşmayı reddedermiş. Başka zaman olsa çömeze bu tanrı misafirini sessizce bir odaya almasını, önüne sıcak aş koymasını, kadı ve efradı gidene kadar orada bekletmesini söylerdim. Ama baş kadının sohbetinden illallah demeye başlamıştım artık. Gelen gezgini aramıza buyur edersek, bize uzak diyarlardan hikayeler anlatır, böylelikle odadaki gergin hava dağılır diye umudum. O yüzden çömeze, git çağır bakalım o dervişi dedim. Birkaç dakika sonra kapı açıldı ve içeriye tepeden tırnağa karalar kuşanmış, dinç ve dimdik, yaşını kestirmesi zor bir adam girdi. Uzun boylu, ince kemikli, geniş alınlı, çevik yapılıydı. Sert hatlı bir burnu, kapkara gözleri vardı. Hayli uzundu saçları, lüle lüle zülüfleri gözlerine düşüyordu. Bol ve uzunca bir harmani, yün bir urba, manda derisi çizmeler giymişti. Boynunda birkaç muska asılıydı. Elinde tahta bir çanak taşıyordu. Dünya malından uzak durmak için dilenen kalenderiler ya da dünyevi payelerinin elinin tersiyle iten melamiler gibi cemiyetin geleneksel yargılarına kulaklarını tıkamış olmalıydı. Bu beklenmedik misafiri görür görmez fevkalade bir kimseyle karşı karşıya olduğumu hissettim. Bakışlarında, tavırlarında, vücudunu taşıyışında ne denli sıra dışı olduğunu elveren nişaneler vardı. Bilmeyen birine meşe palamudu alçak gönüllü ve kırılgan gözükür. Halbuki ileride dönüşeceği o mağrur ve koskoca meşe ağacının taşıyıcısı, habercisidir. Tabii gören gözü. Misafir sessizce boyun kırıp selam verdi. Zaviyemize hoş geldin dedim ve karşımdaki mindere geçmesini işaret ettim. Derviş odadaki herkese tek tek selamlayıp gösterilen yere sakince oturdu. Hiçbir teferruatı kaçırmamaya gayret edercesine şöyle bir etrafı taradı. En son bakışları Kadıl Kuddat'ta karar kıldı. Bu ikisi ağızlarında tek kelime dahi çıkmadan uzun uzun birbirlerine baktılar. Taban tabana zıt görünen bu iki adamın karşılıklı ne düşündüklerini merak ettim. Gezgin dervişe ılık keçi sütü, ballı incir, hurma dolmaları ikram ettiysek de hepsini nezaketle reddetti. Adını sorunca Tebrizli Şemseddin dedi. Dağda bayırda Allah'ı arayan bir abdal olduğunu söyledi. Aradığını bulabildin mi peki diye sordum. Derviş kendinden gayet emin başını salladı. Kara gözlerinde delişmen, gümüşü kıvılcımlar belirdi. Buldum ya, meğer o hep benimleymiş. Bunu duyan kadı gizlemeye zahmet etmediği bir pişkinlikle sırıttı. ''Yahu siz dervişler yok musunuz? Ne demeye zorlaştırırsınız hayatı bir türlü anlamam. Madem Allah başından beri seninleydi, ya ne demeye onu dört bir yanda aramaya çıktın da dağ taş dolaştın be adam?'' Şems başını eğdi. Belli belirsiz bir gölge geçti yüzünden. Bir süre ağzını bıçak açmadı. Tekrar konuşmaya başladığında sakin ve emindi. Ses tonu ölçülüydü. ''Mevla aramakla bulunmaz, bu doğrudur ama Mevla'yı ancak arayanlar bulabilir.'' Lafı güzaf dedi başkadı dudak bükerek. Yani sen şimdi ömrü billah aynı yerde durursanız Allah'ı bulamazsınız mı diyorsun bize? Tövbe tövbe. Allah'ı bulmak için senin gibi kara paçavralara bürünüp yollara mı düşecek herkes? Öyle olsa ne cemiyet diye bir şey olurdu ne medeniyet. Odadaki adamlar kadıyı yağlamak için yarışa tutuşunca ardı ardına içi boş kahkahalar sökün etti hepsinden. Canım sıkıldı. Belli ki kadıyla abdalı yan yana getirmek iyi bir fikir değildi. Herhalde yanlış ifade ettim. Kişi doğduğu evde kalırsa hakkı bulamaz demedim. Elbette mümkündür bu dedi Şems. Köyünden çıkmadığı halde dünyayı bilen kişiler olmuştur ve olacaktır da. Ben de onu diyordum diye tasdik etti kadı efendi. Muzaffer bir edayla güldü. Ne var ki tebessümü, dervişin hemen sonraki sözlerini işitir işitmez siliniverdi. Lakin demek istediğim şuydu diye devam etti Şems. Şayet bir insan para, pul, mertebe ve makam peşinde koşuyor. Kürkler, ipekler kuşanıp inci mercan, atlas kaftan içinde yaşıyorsa, yani kadı hazretleri sizin gibi yapıyorsa Allah'ı bulması imkan dahilinde değildir. Odadakiler şaşkına dönmüştü. Herkesin beti benze atmıştı. Kimseden tek kelime çıkmadı. Baş kadının yalakaları nefes bile almaya cesaret edemeden endişeyle birbirlerine baka kaldı. İçlerinden birkaç tanesi kılıcına davrandı. Bakıyorum da dilin bir derviş için fazla sivriymiş diye terslendi kadı efendi. Söylenmesi gereken bir şey varsa dünya bir olup yakama yapışsa bile söylerim diye cevapladı Tebrizli Şems. Başkadı kaşlarını çattıysa da dervişi fazla kale almadığını göstermek için omuz silkip geçiştirdi. Her neyse boş lafa karnımız tok dedi. Her halükarda aradığımız kişi sensin. Biz de tam şehrimizin ihtişamından bahsediyorduk. Allah bilir türlü yerler görmüşsündür. Onca diyar içinde Bağdat'tan güzeli var mı söyle bize. Şems yumuşayan bakışlarla tek tek herkesi süzdü. Bağdat'ın takdire şayan bir şehir olduğu su götürmez. Ama bu dünyada hiçbir güzellik kalıcı değildir. Şehirler maneviyat sütunlarının üstünde ayakta durur. Sakinlerinin yüreklerini yansıtırlar, devasa aynalar gibi. Şayet ol yürekler kapanır ya da kararırsa, şehirler de cazibesini kaybeder. Böyle nice şehir soldu, daha nicesi solacak. Gayri ihtiyari başımı salladım. Şems-i Tebrizi bana döndü. Daldığı düşüncelerden bir süreliğine uzaklaşmış gibiydi. Gözlerinde dostane bir parıltı vardı. Deli bakışları yüzüme değince güneşe yüz sürmüşçesine ateş bastı içim. O zaman anladım ki bu adamın ismiyle cismi birdi. Adını aldığı güneş gibi kuvvet ve hayat saçıyor, bir ateş topu gibi içten içe yanıyordu. Hakiki güneşti Şems. Gel gelelim Kadı Efendi farklı fikirdeydi. Siz sufiler her şeyi karıştırırsınız zaten. Tıpkı filozoflarla şairler gibi. Safi laf ebeliği. Bunca kelimeye ne hacet? Öyle laflar ediyorsunuz ki insanların kafası karışıyor. Halbuki halk basit ihtiyaçları olan tembel bir mahluktur. Baştakilerin görevi halkın yanlış şeyler istemesine mani olup yoldan çıkmasına engel olmaktır. Bunun için tek gereken şeriata harfiyen uymak. Onun da nasıl olacağını biz biliriz. Şeriat kandil gibidir dedi Şems-i Tebrizi. Nuruyla aydınlatır. Ama unutmamalı ki kandil karanlıkta yürürken önünü görmeye yarar. Şeriattan sonra tarikat gelir. Tarikattan sonra marifet. Marifetten sonra hakikat. Şayet ana istikamet unutulur ve insan şeriatı araç değil amaç sayarsa o kandilin ne faydası kalır? Bir evham kapladı içimi. Şeriatın anahtarını kendi elinde tuttuğuna inanan kibirli bir adama şeriatın ötesine geçmek gerektiği hakkında nutuk çekmek, tehlikeli sularda yüzmek demekti. Şems bunu bilmiyor muydu? Tam ben dervişi odadan çıkartmak için uygun bir bahane ararken Şems devam etti. Çoban Musa'dan bunları işitince hayrete düşmüş ama bir o kadar da rahatlamış. Ne var ki artık bir üst aşamaya vasıl olduğundan masum inkarına, tatlı günahına dönmeyip, Musa'nın öğrettiği ezbercilikte de kalmayıp, tüm bunların ötesine geçmiş. Rabbine yakın, mutlu, mesut, mübarek bir hayat sürmüş. İşte bu yüzden birinin ağzından bal gibi dökülen söz bir başkasının kulağına zehir gibi gelebilir dedi Şems. Halbuki Allah söze değil niyete bakar. Edep bilenler başkadır. Canı yanmış aşıkların şeriatı bütün dinlerden ayrıdır. Biz mezhep, din veya dil ayrımı bilmeyiz. Kamu alemi bir tutar, birleriz. Başkasının ağzından çıkan söze günah demeyiz. Çünkü kalpleri Allah bilir, biz bilmeyiz. O yüzden susar, kimseyi ötelemez, incitmeyiz. Bizim tek mezhebimiz var, o da Allah. Şems susunca göz ucuyla Kadı Hazretlerine baktım. Suratına şaşmaz bir özgüven ve emniyet yontulmuşsa da canının sıkıldığı belli oluyordu. Lakin gayet cin fikirli olduğundan şunu da sezmişti. Şayet Şems'in anlattığı hikayeye menfi bir tepki vermeye kalksa, bir adım daha atıp haddini bilmezliğinden ötürü onu cezalandırması gerekecekti. Ama bu kez de işler ciddiye binecek, sıradan bir dervişin koskoca başkadıya meydan okuduğu, Bağdat'ta kulaktan kulağa yayılacaktı. Bu durumda en iyisi dert edecek bir şey yokmuş gibi yapması, meseleyi burada noktalamasıydı. O da öyle yaptı. Dışarıda güneş batıyor, gökyüzü kızılın ve turuncunun tonlarına boyanıyordu. Aralarda rastgele koyu bulutlar şekilden şekle girerek muazzam bir renk uyumu yaratıyordu. Az sonra Kadı Efendi ayaklandı. Mühim bir meseleye bakması gerektiğini beyan etti. Bana hafifçe selam verip Tebrizli Şems'e buz gibi bir bakış attıktan sonra yürüdü gitti. Adamları birbirini iterek telaşla ardından seyirtti. Herkes gittikten sonra dervişle baş başa kaldık. Maalesef başkadı seni pek sevmemişe benzer dedim. Şems-i Tebrizi gözüne düşen zülüfleri kenara atıp gülümsedi. Varsın kızsın, ben ona kızgın değilim. Hem alışkın sayılırım kadılar tarafından sevilmemeye. Heyecanlanmadım desem yalan olur. Böyle asi, başına buyruk ve durduğu yerden emin. Hakka teslim ve gönlü mutmain bir misafirin 40 senede bir geldiğini bilecek kadar uzun zamandır başındaydım bu zaviyenin. Anlat hele dedim, yolun nasıl Bağdat'a düştü, burada ne ararsın? Bir yanım anlatsın diye heyecanla beklerken bir yanım anlatmamasını istiyordu. Nedendir bilmem, duymayı iple çektiğim cevap aynı zamanda içime korku salıyordu.